Evet, bugün gene Korint kasabasında bulunuyoruz. Korint kilisesi. Ve bizleri kaos kilisesi Korint. Gerçekten bir kaos dediler. Ve o mektuba bakarken, onu okurken seviniyorum. Malum onlar için umut var. Demek bizim için bile umut var. Evet. Biz o kilisede her türlü günah, her türlü yanlışlık buluyoruz. Gerçekten. Ve Paulus tabii ki özellikle birinci mektubunda o yanlışlıkları düzeltmeye çalışacak. Mesela evlilik konusunda, mesela Rabbin sofrası konusunda, mesela diriliş konusunda çok yanlış fikirleri vardı. Ama en başta bir temel lazım. Neye dayanarak Paulus onlara akıl verebilir? Niye seslesinler Paulus'u? Ve bugün bunu daha fazla anlayacağız. Bölüm 1'den 3'e kadar Paulus konuşuyor Allah'ın bilgisi için, Allah'ın hikmeti için. Ve geçen hafta bunu okuduk. Ve bugün onun devamını okuyacağız. Ve o da büyük bir kontrast yapıyor. Allah'ın bilgiliği, Allah'ın sofyası. Direkt sofya, bilgilik demektir. Ve de insanın bilgiliği. Çok büyük kontrast var. Ve dedi ki, biz İsa Mesih'i anlatıyoruz, vaaz ediyoruz, bildiriyoruz. Haça gerilmiş bir Mesih olarak ve bu insanlara saçmalıktır. Akılsızlıktır. Ama Allah akılsızlığı, saçmalığı seçti insanlar kurtulsun diye. Tabii ki bunu okuduğun zaman bu bazen bize iyi gelmiyor. Nasıl? Saçmalıkla mı? Akılsızlıkla mı? Kurtuluyoruz. Ve geçen hafta baktığımız gibi Paulus devam ediyor. Tamam, başlangıç öyle. Ama diyor biz gene de tamamlanmış kişilerin arasında Allah'ın bilgisini, sofyasını tanıtıyoruz, bildiriyoruz. Bizim anlattığımız haber ilk önce basit, yani prost, böyle önemsiz ve akılsız gibi görünüyor. Ama kim imanda büyümüşse, kim ruhsal düşünmeye alışmışsa onun derinliklerini anlayacak. Bugün onun devamını okuyoruz. Bölüm 2, 1. Korintliler 2, ayet 10'dan 16'ya kadar. Buna bakmadan önce şunu düşünelim. İsa sık sık dua etti değil mi? İsa dua ediyor. Ve kişiler soruyor, nasıl İsa Allah iken dua ediyor? Mümkün mü böyle bir şey? Evet, hatta kimi kere çok uzun dua etti. Özellikle önemli bir karar vermeden önce çok uzun dua etti. Okuyoruz Luka 6. bölümde 12-13'te şöyle yazıyor. O günlerde dua etmek için bir balkana bindi İsa. Bütün gece Allah'a dua etmekle geçirdi. Bütün gece. Nasıl bir şey? Allah'ın oğlu nasıl bütün gece dua ediyor? Sonra gün doğunca öğrencilerini yanına çağırdı. Onlardan şu 12 kişi seçti ve onlara ayrıca apostol adını da verdi. Ondan sonra 12 kişinin adını yazıyor. Tamam mı? Petros yazıyor, Andreas, Yuhanna, Yakup ve böyle 12 apostolların adları yazıyor. Demek ki bu apostolu seçmeden önce bütün gece dua etti. Demek bu çok önemli bir temaydı, önemli bir konuydu. Kim olacak apostol? Ve bazen bu sözler yanlış anlaşılıyor. Öğrenci, apostol, imanlı hep karıştırılıyor değil mi? İsa'nın on binlerce fenleri vardı. İsa, İsa diye bağıran, bir parça iman eden kişiler. Bir de yüzlerce öğrencisi vardı İsa'nın. İsa'da 12. Yüzlerce öğrencisi vardı. Kim onunla birlikte gezip, hani gece gündüz onunla vakit geçirirdiler. Ama onların arasından İsa özellikle 12 kişi seçti. Kim olacak? Evet. Ve o 12 kişi kim olacak diye o kadar büyük bir konuydu ki İsa lazımdı bütün gece onun için dua etsin. Sen var mı dua ettiğin bir konu için bir gece? Bütün bir gece, sabaha kadar. Demek bu çok önemli bir konu. Neden? Neden hemen rastgele 12 kişiye el koymadı? Gelin buraya sen. Siz benim apostolam olacaksınız, iş hazır. Niye öyle yapmadı? Ne fark ederdi? Ha biri öbür olmuş ya öbürü olmuş. Ne fark ederdi? Ama İsa bütün gece o konuda dua etti. Apostol kim olacak diye. Bakın İsa Getsemani bahçesinde bile ne zaman karar verdi haçta ölsün mü ölmesin mi diye o kadar uzun dua etmedi. Sadece bir saat dua etti diyor. Daha az bile. O dua bile sadece bir saat sürdü ama apostolları seçmek için bütün gece dua ediyor. Ne geç bir şey değil mi? İsa çok iyi bilirdi ki bu yeryüzünde ancak o 33 yıl kadar gezinecekti. Ve ancak 3 yıl kadar hizmet etti. Peki ama sonrası ne? O babasına döndükten sonrası nasıl olacak? Sonra apostolları İsa'nın bütün işlerini devam edeceklerdi. Ama kim? O kişi acaba uygun mu buna? Ve o apostollar sanki bütün kilisenin çekirdeğiydi. O 12 kişi, hani şimdi 2000 senelik bir tarihimiz var. Şu anda kendini Hristiyan diyen 2 milyardan fazla insanlar var. Belki 3 milyar kişi, bilmem ne kadar daha fazla kilise oluşturuyor. Ve bunun çekirdeği, bunun diyelim embriyosu o 12 apostoliydi. Küçücük bir biçimde. Onlar da kilisenin nasıl olacağını görüyoruz. Bu 12 kişinin arasında bütün kilise tarihini görüyoruz. Nasıl? Kilise çoğunlukla basit, okumamış ve zayıf kişilerden oluşuyor. Bugüne kadar öyle. Eğer 4-5% okumuş kişi varsa 95% Mesihçi imanlı cahildir. Eğer 1-2 kişi zengin varsa 99% fukaradır. Bugüne kadar aynı. Rab özellikle o kişileri çağırıyor. Ve apostollar da Roma İmparatorluğu'nun geri kalmış önemsiz bir bölgeden gelmediler. Okumamış kişileriydi. Yoktu aralarında bir profesör. Ve İsa dedi ki, Balkan'daki vaazda, ne mutlu ruhça fakir ve de yavaş olanlara. Öyle değil mi? Ruhça fakir ve yavaş olanlara ne mutlu sayıyor. Demek Allah'ın krallığı onların olacak diyor. Ve aynı biçimde görüyoruz apostollar zayıf ve kırık kişileriydi. Hepsi İsa'ya hani haçta iken terk ettiler onu. Yoktu bir kahraman. Kilise de normal hayatta birbirlerine düşman ve yabancı olan kişiler yan yana çağrılıyor. Bu çünkü ikinci bir nokta. Kilise deyince sen kardeşini seçemezsin. Nasıl beden kardeşini seçemezsin? Onunla mecbursun geçinmeye. Aynı biçimde topluluk içinde, kilise içinde kişiler yan yana çağrılıyor. Kim aslında normal hayatta düşman? Kim aslında hayatta konuşmayacak birbirleriyle? Onlar kilisenin içinde kardeş oluyorlar. Mesela İsrailler ve Samiriler. Apostolların İşleri 8. bölümde görüyoruz. Nasıl bir kilise oluyor. Değil mi? Aynı biçimde apostolların arasında bir mata var idi. Bir mata. Ve mata aslında bir gümrükçüydü, bir vergi görevlisi. Virnik Bulgarcası. Nasıl bir kişi? Romalıların adamı. İşbirlikçi. Düşmanla işbirlik yapıyor. Düşmanın sırtından zengin olan bir kişi. Vatan haini. Öbür tarafta görüyoruz Simon adında biri vardı. Değil Petros, başka bir Simon var. Onun lakabı partizan. Yani terörist bugünkü lafıyla. O bir terörist, insan öldürmüştü. İsa'nın apostolu olmazdan önce. Ve o gene Romalıları öldürdü. Bakın Mata Romalıları destekliyor. Romalılar için para biriktiriyor. Öbür tarafta Simon Roma düşmanı. Ama İsa gelmezden önce onlar düşmanıydı. Neredeyse birbirlerini öldürecekti. Acaba İsa geldikten sonra, apostol olduktan sonra o Simon nasıl Mata ile Rab'in sofrasında aynı çanaktan yemek yedi? Biliyor musunuz? Kilise tarihinin küçük bir ön bakışını görüyoruz apostollarda. Ve bu şimdi en önemli bir hakikat. Kilise bütün milletlerden oluşacak. Sadece Yahudi değil. Yahudi, millet, Grek, barbar. Bu ayrım yok artık. Bizim aramızda böyle ayrım yapılmaz. Ve kim bunu tutursa, kim rasist ise, kim kendini hani falanca milletlerim daha üstün sayarsa onun yeri yok Rab'in krallığında. Bu ayrım artık kalktı. Ve aynısını küçük bir çapta apostolların arasında görüyoruz. Bir ipucu gibi. Tabii ki onlar hepsi Yahudiydi. Aralarında başka milletten yoktu. Ama bir kişinin adı Grekçeydi. Apostolların birisinin adı Yahudi değildi. Grekçe onun adı Filipus. Filipus temiz Grekçe bir söz. Ve anlamı bilgileri seven. Atların dostu. Küçük bir ipucu burada. Ve Yuhanna 12. bölümde görüyoruz. Nasıl bazı Grekler, yani hiç Yahudi olmayanlar, İsa'ya gelip İsa görmek istiyorlar ama yaklaşamıyorlar ve o zaman Filipus'u tutuyorlar. Gel bizi İsa ile tanıştır. O da gidip İsa ile tanıştırdı ve o zaman İsa coşuyor. Artık yani onun ünü, onun haberi Grekleri bile ulaştı. Demek o kilise tarihinin küçük bir ipucu. Demek bu 12 apostolun önemi çok büyük. Bir apostol çok büyük bir görevdir. Ve biz lazım onun önemini iyice anlayalım. Onlar değil böyle rastgele öğrenci. Öğrenci çok, yüzlerce. Ama apostol sadece 12. Evet, çok büyük. 12 diyoruz. Ama sonra bir tanesi daha çağrıldı. Pavlus. 13.'si o. O da milletlerin apostolu olacaktı. Ve kendisi diyor ki Romalılar 11-13 değil mi? Ben milletlerin apostolu değil miyim? Demek ki Yahudilere 12 tane lazımdı ve bütün başka milletlere bir tane yeterliydi. Ve bu adamların önemini anlamak için İncil onlara, bu 12 apostola, 13 apostola temel diyor. Temel sözünü onlar için konuşuyor. Kilisenin, Allah'ın krallarının bütün temeli onlardır. Efesliler 2 ayet 20 şöyle diyor. Bütün kiliseyi, İsa'lı bizim toplantıyı, bütün yeryüzündeki kiliseyi bir eve benzettiriyor. Şöyle anlatıyor. Evin köşe taşı İsa Mesih'in kendisidir. Evet, köşe taşı o. Onsuz hiçbir şey olmuyor. Ama temeli de apostollar ve peygamberlerdir. Eskiden inşaat biçimi farklıydı. Kocaman bir taş bulurdular. O lazım da yani çok sağlam olsun. Hiç içinde böyle kırılacak bir damar bulunmasın. O lazım da milimetrik olarak dümdüz olsun. Çünkü onun üstünde başka kayaları koyardılar. Ve o temel taşı, köşe taşı, pardon köşe taşı eğriyse bütün bina çökecek. Ama bir köşe taşı yalnız başına bir temel değil. Onun yanında başka büyük taşlar lazım. Çünkü bütün evin ağırlığı onların üzerinde duruyor. Paulus diyor ki bunlar diyor apostollar ve peygamberlerdi. Siz gene hani sıradan imanlılar siz gene onların üzerinde kuruluyorsunuz. Bir taş olarak biz bu binada duruyoruz. Ve burada apostollar ve peygamberler sözü bir solukta sanki kullanıyor. Apostollar ve peygamberler sanki birlikteymiş. Ve o zamanki peygamberler kasabadan kasabaya gezen ve apostolların zamanında onların yani gidemediği yerlere ulaşan kişileriydi. Her apostol aynı zaman peygamberdir ama her peygamber apostol değildir. Evet, apostolların önemi çok büyük dedik. Neden? Çünkü onlar Allah'tan gelen bir bilgi, bir sofya dedik geçen hafta. Allah'ın bilgisini onlar bize ulaştırıyor. Allah'tan bir bilgi getiriyorlar bize. Ve onu yapıyorlar bütün kilise için. Bütün yerler, bütün zamanlar için onlar yapıyor bunu. Ve İncil'in son kitabında çok ilginç bir başka ayet okuyoruz. Açıklama bölüm 21 ayet 13'ten aşağı. Ve o da Yuhanna şöyle yazıyor. Ve kutsal kasabayı, hani yeni Yeruşalim'i gördüm. Yuhanna bir vidanya, bir görüm verildi ki geleceğini görsün. Hani hepimizin umudu, gelecek zamandaki bizi bekleyen şeyleri Yuhanna burada açıklıyor. Ben yeni Yeruşalim'i gördüm diyor. Cennet sözü pek geçmiyor İncil'de. Cennet, bahçe falan yok. Ama yeni Yeruşalim var. Nasıl gökten? Allah'ın yanından indi. Bir kasabaya göre gökten iniyor. Kocası için süslenmiş bir gelin gibiydi. Bir gelin nasıl kendini süslerse, hazırlık yaparsa aylarca bu gelin, bu kasaba aynı zamanda uzun sene, 2000 seneden fazla hazırlık yapılıyor. Kasabanın duvarında 12 temel kayası var. 12 temel kayası var. Onların üstünde kuzunun 12 apostolunun atları var. Bak, cennet dediğimiz, hani ki öyle anlatılmıyor. Onların köşe taşı, hani temel kayaları kimdir? Apostollardır. Hani bütün umudumuzu ayakta tutan temel onlardır. Anlaşıldı değil mi? Yani Yeruşalim bile, o yeni Yeruşalim bile 12 apostolların üstünde duruyormuş. Demek bizim için bütün umudumuz onlara bağlıdır. Eğer onları bir kenara atarsak, onları önemsiz sayarsak, başka bir kapıdan, yani başka bir yoldan içeri dalmaya kalkarsak olmaz. Eğer imanımız başka şeylere dayanırsa, İsa'nın dediği gibi ruhsal evimiz, ruhsal hayatımız korkunç bir biçimde çökecek, yıkılacak. Maalesef hem Korintliler zamanında hem bugün de bu çok yapılıyor. Hani apostollar o kadar önemliyken birçok kişi onu bir kenara atıyor. Hayır, Allah buna direkt konuşacak. Neymiş Pavlus, neymiş Petrus, neymiş Yuhanna? Neden bunun üzerinde duruyorum sorarsınız. Çünkü bu bütün kilise tarihi boyunca başka kişiler ortaya çıkıp Allah bana konuştu. İmanlı. Şimdi başka bir religiye, başka bir din gösterin. Hayır, İsa bana konuştu diyenler çok. Rab bana gösterdi. O biçimde konuşurdular ve bugüne kadar konuşuyorlar. Korint'te övünürdüler. Peygamberlik çok vardı. Herkes kalkıyor peygamberlik yapma. Ben Allah'tan şu bilgiyi aldım ve size ulaştırıyorum. Şimdi Allah bana konuştu. Ne demek Allah bana konuştu? Sana konuşmadı. Sen beni sesleyeceksin. Ve bugün ne zaman bir kişi size yaklaşırsa Allah bana konuştu. Allah bana bir rüya gösterdi. Aslında ne demek istiyor? Sus, otur, senin hiçbir konuşma hakkın yok, ben sana akıl vereceğim. Sanki senin üzerinde ruhsal bir yetki arıyor, bir vlast. Ben daha fazla biliyorum, sen beni dinleyeceksin. Evet, ve bu çok yaygın bir şey, öyle değil mi? Her bir tarafta bunu görüyoruz. Ve işte peygamberlikler yapardılar, Korintliler, diller, hatta ilahiler. Allah bana ilahi verdi, sesleyin beni. Çok kişi bugün de aynı, sanki Korint zamanında bugüne kadar bir şey değişmedi değil mi? Hep bunu görüyoruz. Yani apostollar da kimdir sorardılar. Tamam, apostollar iyi ama onlar eskiden kalmış. Şimdi ben taze bir bilgi vereceğim size. Her tarafta bunu görüyoruz, öyle değil mi? Evet, ve İncil'i iyi bilmezsen, sadece böyle sıva bir biçimde okursan diyebilirsin, doğru ya. Onlarda ne kadar kutsal ruh varsaydı, bende de var. Pavlus'ta ne kadar kutsal ruh varsaydı, bende de var. Aynı ruh. Öyle değil mi? Rab sadece onların ağzından mı konuştu sanki? Benim ağzından konuşamaz mı? Bana direkt o bir rüya, bir bedeni veremez mi? Beni kullanamaz mı bu biçimde? Ama bak, temel apostollardır. Ve bugün apostolların sözünü nerede? Bir kitapta okuyoruz. Bu sanma ki böyle prost bir kitap, hani birisi böyle basit bir şey yazmış oradan buradan bir şeyler, hani ruhsal bir takım laflar yapmış. Hayır. Bugün apostolları, elçileri dinlemek istersek İncil'e bakmalıyız. Orada onların sözleri var. Onun için o kitabın önemi çok yüksek. Evet, eğer sen o kitabın sözlerinde kalırsan ne güzel. Ama kitabın söylemediği sözleri söylersen, ona ters giden, aykırı düşen öğretişleri yayarsan, dersler yaparsan, o zaman ne oluyor? Senin ruhsal evin yıkılacak diyor. Kim bu apostolun temelinin üzerinde durmazsa, sen düşün, temel bu kadar ama sen kat kat üstüne koyuyorsun, dışarı eğiliyorsun, en sonunda düşeceksin. Ve İsa ne zaman son günler için konuşursa, İsa son günler için var konuştu, biliyorsunuz değil mi? Ve o zaman en yaygın söz hangisi? Değil depremler, değil hastalıklar, nasıl şimdi herkes panik, acaba koronavirüs dünyanın sonunu mu gösteriyor? Bunlar değil. İsa buna diyor ki bu dünyanın sonunun işaretleri değil, alametleri değil, anlamayın. Ama nedir? Dört defa soruyor. Sakının, sahte peygamberler gelecek. Buymuş dünyanın sonunun alameti. Merak edersin İsa ne zaman gelecek? Bak ne kadar sahte öğretiş çoğalıyor. O zaman göreceğin İsa yakındır. Evet. Bunlar, bu sahte öğretmenler, kimi kere en zararsız görünen yaşlı neneler olabilir. Yaşlı nene toplantılarımızda, bakın Rab bana bu gece yürü ama neler gösterdi, başlıyorlar. Ve sen de bak anlat bakalım diyorsun. Kız kardeş, Rab sana bir şey anlattıysa sana konuştu, bana değil. Sen bu laflardan benim üzerine bir hangi yetki arama. Hem de diz adı bu ama en okumuş profesörler olabilir. Ya da internette, televizyonda gördüğümüz en büyük pastolar olabilir. Rab bana bu gece konuştu. Şimdi Amerika'da yeni bir profesör çıktı. Yeni bir tercüme yaptı. Şimdi zaten İngilizce yüzlerce tercüme var. Ama o yeni bir tane yapıyor. Ve bunun adı tutku tercümesi. Yani çok böyle tutku ile, büyük bir emosya ile yaparmış bunu. Bakın adam ne kadar kurnazca yaklaşıyor. Diyor ki İsa Aramice konuştu dil olarak, dil Grekçe. Ama İncil'ler Grekçe olarak yazıldı. Demek orijinal değil. Bakın, Müslümanlar da çok işitiyoruz bunu değil mi? Şimdi bir İncil profesörü bunu yayıyor. Şimdiye kadar kimse orijinal Aramice'den çevirmedi. Tabii ki çevirmiş çünkü öyle tekstler yok. Hiçbir zaman öyle bir kitap olmadı. Ama Rab bana kendi ruhu ile yeni açıklamalar verdi. Ve ben sizi şimdi en yenisi, en orijinali ben tercüme yapıyorum. İşte milyonlarca kişi aldanıyor buna, bu herifi. Aldanıyorlar. Demek apostollar değil, ben sizi yapacağım. Çok büyük bir sahtekarlık. Kutsal ruh benim ofisime indi ve bana yepyeni şeyler gösterdi. Öyle konuşuyor, direkt öyle konuşuyor. Hani öyle yeni şeyler gösterdi. Şimdiye kadar hiç kimse bilmedi. Ya 2000 sene içinde sen mi birinci olarak bunu düşündün? Ama öyle konuşuyor. Ve bu kamuflaj altında İncil'in yani apostolların bütün temel öğretişini adam çürütüyor. Ölmedi İsa bizim günahlarımız için ama bize bir örnek versin diye. Böyle kuzu kurnazca Adam apostolların mezarını kazıyor burada. Onu öğretici tamamen şeytanın işidir. Ve yaşadığımız bu son günlerde her köşe başında o sahte peygamberler kalkıp bizi yanlış, yani anlamayın, bu değil şimdi bunlar Müslümanlar, Hinduistler, bilmem ne. Bunlar İsa'nın adına gelenler. İsa'nın adına gelenler. İşte ve bizi saptırmaya bakıyorlar. İnternet dolu. Ve bugün okuduğumuz parça, okuyacağımız parça tam bu konuda konuşuyor. Pavlus bu parçada geçen haftanın konusunu devam ediyor. İsa Mesih'in haçının haberi neden insanlara akılsızlık geliyor diye bu düşünce devam ettiriyor. Ve Pavlus diyecek ki evet, ilk bakışta İsa haçta ölmesi bu bir akılsızlıktır. Ama iman da olgunlaştın mı? Geçen hafta okuduğumuz gibi tamamlandın mı? Tamamlaştın mı diyor. Tamamlanmış kişi oldun mu? O zaman bu artık dünyaca akılsızlık değil ama Allah'ın sofyasıdır, Allah'ın bilgisidir. Hani saklı bir bilgi diyor. Allah'ın hikmeti ve saklı bilgisidir. Geçen hafta daha fazla Allah'ın bilgisi üzerinde durduk. Ve bu hafta anlatacak Allah'ın o saklı bilgisi nasıl insanlara ulaşıyor. Saklı ama saklı kalmıyor. Bize geliyor. Allah'ın bilgisi apostolların aracılığıyla, apostollardan geçerek bize geçiyor. Ve Pavlus'un yani burada üç tane konusu var. Üç mesele anlatıyor. Birincisi diyor, apostollar Allah'ın bilgisini anlıyorlar. En birincisi bu. Biz Allah'ın bilgisini anlıyoruz. İkincisi, apostollar Allah'ın bilgisini anlatıyorlar. Aktarıyorlar başka kişilere. Ve üçüncüsü, Allah'ın bilgisi nasıl kabul ediliyor? Nasıl kabul ediyoruz Allah'ın bilgisi? Nasıl anlayacağız? Nasıl onu kavrayacağız? Evet, birinci mesele. Apostollar Allah'ın bilgisini nasıl anlıyorlar? Petrus olsun, Yuhanna olsun, Pavlus olsun nasıl Allah'ın sofyasını, bilgisini anladılar? Okuyoruz. 1. Korintliler ayet 2'den 16'ya kadar. Şimdi 10'dan 12'ye kadar okuyoruz. Ama Allah bize bu şeyleri kendi ruhuyla apaçık etmiştir. Çünkü ruh her şeyi araştırıyor, Allah'ın derinliklerini bile. Çünkü insanlardan başka bir insanın meselelerini kim biliyor? Sadece o kişinin içindeki ruh biliyor. Aynı bunun gibi Allah'ın meselelerini de kimse bilemez. Ancak Allah'ın ruhu onları biliyor. Biz gene dünyanın ruhunu almadık ama Allah'tan gelen ruhu aldık. Allah'ın bize serbestçe verdiği şeyleri anlayalım diye. Evet, birinci olarak şöyle konuşuyor Pavlus. Biz apostollar ve geçen hafta baktık biz de nerede geçiyor biz? Bu demek ki hani apostollar demek istiyor. Biz diyor Allah'ın bilgisini biz anlıyoruz, siz anlamıyorsunuz, biz anlıyoruz. Efesler 3:5'te diyor ki daha önceki kuşaklarda bu saklı şeyler insanlara henüz açılmamıştı. Ama şimdi Allah onları onun kutsal apostollarına ve peygamberlerine ruhla açtı. Bütün filozoflar, bütün dinler uğraştılar Allah hakkında bir şey öğrenmeye boşuna. Çünkü Pavlus burada diyor ki sen kimsin Allah'ın ruhunu araştırasın? Sen insanca Allah nedir, kimdir düşünemezsin. Onun bilgisine varamazsın. Evet, nasıl geçen hafta öğrendik? İnsan direkt o Allah'a bağlanıp o kutsal bilgiyi alamaz. Zaten o bilgiyi nasıl aldığını sanıyor. Hatırlıyorsunuz geçen hafta baktık o da. Bazı kültler, tapınma şekilleri vardı. Hani sarhoş olmakla, Dionysus kultu var idi. Onda bol bol şarap içmekle ve başka drogaları kullanmakla bir transa girdiler. Ondan sonra o transta Allah onlara konuşulmuş. Ya da bugün Türkiye'de çok meşhur Konya'da işte bu dönen dervişler var biliyorsunuz değil mi? Beyaz rubalarla entari giyip işte turistlerin önünde dönüyorlar. Çok sanki güzel bir dans gibi ama aslında nedir? Aslında ben transa giriyorum ve bir elini yukarı kaldırıyor, bir elini aşağı. Demek ben yukarıdan Allah'tan bilgi arıyorum, size aktarıyorum. Direkt o Allah bana konuşsun. Ama burada görüyoruz başka. Sana konuşmadı, apostollara konuştu. Evet, ve bu sarhoş olmakla, bu transa girmekle Allah'tan bir bilgi almayacaksın diyor. Onun için Rab başka bir yöntem seçti, başka metot kullandı. Kendi bilgisini bize aktarmak için başka bir yol kullanıyor. Nasıl? Kolosser 2 ayet 3'te diyor ki anlayışın ve bilginin bütün zenginlikleri Mesih'in içinde saklıdır. Sanki Allah bütün Sofyasını bir paket yaptı. Topladı. Bütün bilgimi topluyorum ve onu İsa'nın içine koydum. Ve İsa'nın içine koymakla o paketi yeryüzüne yolladı. Artık Allah'ın bilgisi nerede? İsa'nın içinde. İsa'dan dışarı, İsa'nın dışı hiçbir bilgi yok. Ve bir kere sanki onu dünyaya yolladı ve insan biçiminde. Değil bir söz, hani böyle uçan bir söz ama bir insan biçiminde. Ve Pavlus ile öbür apostollar o paketten bizim için bütün hikmeti, bütün bilgiyi, bütün sofyasını çıkardılar ve dağıttılar. Öyle anlamalıyız bunu. Bütün bu bilgi, bütün bu sofya diyor bir bedenin içinde bulunuyor, İsa'nın içinde. Ve bunu bizim için açıklıyor. Okuduğumuz gibi anlatıyor. Nasıl bunu anlıyoruz? Başka bir insanın meselelerini kim biliyor? Mesela ben neden biliyorum, hani sen ne düşünüyorsun? Nasıl belli olacak? Senin düşüncelerini ben bilebilir miyim? Cevap, sade o kişinin içindeki ruh biliyor. Senin ruhun biliyor. Senin kafanda, senin beyninde ne düşünceler var. Öyle değil mi? Biz bir kişinin ancak dış tarafını görüyoruz ama o içindeki ruh onun her şeyini biliyor. Senin her şeyini biliyor. Yüreğinin derinliklerini, düşüncelerini biliyor. Diyelim sen bir firmanın şefisin. Bir firmanın şefisin. Acaba işçiler sana konuşurken yüzde kaçı, kaç procent hakikattir? Sana konuşuyorlar ama içindeki durumu sana ne kadar açıklıyorlar? Sen bir şefi konuşurken onun bütün yüreğini ona açıyor musun? Konuşuyor, tamam, iyi fikir ama içeriden bak ne yaptı gene. Bir fırsatım olsa ne yapacağım herifi. Ama içimizde başka. Ama senin içindeki ruh biliyor. Sende ne düşünce var. O şef bilmez. Öyle değil mi? Sade insanın kendisi tam olarak bir kişinin içindeki duyguları, düşüncelerini anlayabilir. Diyelim senin bir işçin her akşam eve toplandıktan sonra, şefsin, bir hangi işçi var. O adam her akşam yani eve gittikten sonra oturup kompüterde uzun uzun yazacak kendi fikirlerini. Bütün gün ne düşünmüş, senin hakkında şef gelip böyle yaptı, şöyle yaptı, yazıyor. Kompüterde yazıyor. Saatlerce yazıyor, döküyor kendini, kendi fikrini. Evet, bütün duygularını, küfürlerini, yani bütün asıl düşüncelerini oraya döküyor, kompütere döküyor. Rahatlamak için. İki saat sonra rahatladım artık. Öyle değil mi? Sonra onu bir diskete yazıyor. Bir flaşkaya. Flaşka diyoruz ya, flaş pameti. Evet, artık bunlar kompüterde en yaygın bir şey. Tamam mı? Onu şimdi oraya döktüğün zaman bütün bilgi bunun içinde bulunuyor. Öyle değil mi? Ve her sabah işe giderken onun yanına koyuyor. Artık bu da her şey yazılı. Gerçek düşüncelerim bu flaşkada. İyi. Ve sabah öyle, ancak öyle dayanıyor bütün günü stresine. Evet. Ancak böyle o şefin laflarına, davranışlarına, bağırmalarına, aşağılamalarına dayanıyor. Ancak böyle. Ve hiç ağzını açmıyor. Çünkü teselli oluyor. Asıl yürek, asıl bilgi burada. Evet. Sadece flaşkı tutup kendi kendine diyor ki, dayan oğlum dayan. Bekle, bu akşam gene senin hakkında ne düşünüyorum, bütün bu flaşkamı yazacağım. Tamam mı? Ve böyle gidiyor aylarca, senelerce devam ediyor böyle. Ama günün birinde bu adam bu flaşkayı düşürüyor iş yerinde ve eve giderken yok. Şef de buluyor onu. Şef de bunu alınca diyor kendi kendine, dur bakalım. Demek ki bu adam benim hakkında ne düşünüyor? Sokuyor kompüter ve bütün düşüncelerini okuyor. Onun hakkında ne kadar küfürler, ne kadar hani korkutmalar varsa hepsi okuyor. Ne olacak? Artık şef onun bütün gizli düşüncelerini ortaya çıkardı. Değil mi? Sanki şef artık onun dudaklarını değil ama onun ruhunu okumuş oluyor. Öyle değil mi? Ve ayet 12'de şöyle yazıyor. Apostollar konuşuyor. Biz dünyanın ruhunu almadık, Allah'tan gelen ruhu aldık. Sanki bizde öyle bir flaşka var. Allah'ın bütün düşüncelerini o da yazıyor. Tabii bu da en birinci, bu biz sözü en birinci apostolları konuşuyor. Biz aldık diyor. Siz direkt bir şey almadınız diyor Korintlilere. Siz, Allah sizi konuşmadı, bizi konuştu. Ama bizimle bir bağlantınız varsa, eğer bizim öğretişimizde kalırsanız, o zaman o ruh sizinle de olacak. Zamanla aynı bilgi, aynı hikmet, aynı sofya size de gelecek. Bizim aracılığımızdan, bizim elimizden size akacak. Ama başka bir yere bağlanıp Allah'ın ruhunu ararsanız alamayacaksınız. Aldanacaksınız. Evet. Bakın Yuhanna 20 ayet 22-23 şöyle yazıyor. Bunu söyledikten sonra onların üzerine üfürdü ve onlara dedi. Bu daha işte göğe çıkmadan önce. Kutsal ruhu alın. Kimin günahlarını bağışlarsanız onlara bağışlanmış oluyor. Ve kimin günahlarını bağışlanmazsanız onlara bağışlanmamış oluyor. Fark ettiniz mi? Mesih apostolana ne kadar yüksek bir yetki verdi. Ne kadar büyük bir avtoritet verdi ki. Yani Allah'a bağlanmak ve günahların affedilmesi bile hepsi apostollara bağlıdır. Ve aynı zamanda diyor ki kutsal ruhu alın. Demek İsa orada bu flaşkayı sanki apostollara aktarıyor. Ve ondan sonra diyor ki siz bütün kilisenin tarihini kontrol edeceksiniz. İşte diyor. Hani Allah bize o flaşka verdi ama ne amaçla? Şimdi dönüyoruz bizim tekstimize. O da yazıyor ayet 12'de. Allah'ın bize serbestçe verdiği şeyleri anlayalım diye. Yani apostollara verilmedi bu güç, bu kutsal ruhun doluluğu. Sadece kendi büyütsünler. Hani büyük bir şov yapsınlar. Ya desinler biz ne kadar önemliyiz. Hayır. Allah'ın bize serbestçe verdiği şeyleri anlayalım diye. Biz apostollar, imanlılara Allah'ın bütün hediyelerini anlatıyoruz. O bilgi bizde kalmasın, onun içindeki Sofya'yı serbestçe anlayalım ve dağıtalım sanki demek bunu istiyor. Bedava ya da diyor ki bolagani aldınız, bedava ya da bolagani dağıtırın. Nedir bunlar? Bizi serbestçe verdiği şeyler nedir? Birkaç ayeti bakacağız. Romalılar 8:32 şöyle yazıyor. O kendi oğlunu bile saklamadı. Onu hepimiz için teslim etti. Ve onunla beraber bize her şeyi serbestçe vermeyecek mi? Bak düşün. Bir kişiye en büyük hediyeni verdin mi, küçük hediyeleri de vereceksin. Öyle değil mi? Yani adama bütün bir ev hediye ettin. Küçük bir kilim mi vermeyeceksin? Küçük bir paspas mı vermeyeceksin ona? Ve onun için aynı şey diyor Romalılar 8. Allah bize en büyük hediye verdi, Allah'ın oğlu. Onun yanı sıra bize her şeyi serbestçe vermeyecek mi? Nedir bu her şey? Düşün, nedir bu her şey? Ne istiyorsun sana versin? 1. Korintiler 3:22. İster Pavlus, ister Apollos, ister Kifas, ister dünya, ister yaşam, ister ölüm, ister şimdiki şeyler, ister gelecek şeyler, her şey zaten sizindir. Ah, nasıl? Her şey senin mi? En büyük evler, arabalar, tarlalar senin mi? Nasıl diyebilirsin her şey sizindir imanlıların? Ne konuda konuşacak? Her şey verilecek diyor. Zaten sizindir diyor. Yuhanna 16 bunu daha iyi açıklıyor. Yuhanna 16 ayet 14. İsa konuşuyor gelecek kutsal ruh için. Ve diyor ki o kutsal ruh beni şanlayacak. Çünkü benim neyim varsa o ondan alıp size bildirecek. Bilgi. Sofya. İşte bunun için söz konusu oluyor. Değil arabaları için değil. Tatilleri için değil. Bilmem ne evler için. Hayır. Söz mesele oluyor bilgi için. Babamın her neyi varsa benimdir. Onun için dedim. Benim neyim varsa o ondan alıp size bildirecek. Baba Allah diyor. Bütün bilgi benim bedenimi içime döktü. Bütün sofyasını onun için döktü. Ve kutsal ruh da benden alıp size verecek. Maalesef bugünlerde çok sahtekarlar hani takım elbiseleri giyip kendini pastör yapıyorlar ve bu ayetleri kullanarak imanlılara, kuzucuklara materyal, maddesel zenginlikler vaat ediyorlar. Allah her şeyi verecek sana. Aynı ayeti okuyor. Ama bambaşka bir yere saptırıyor. Ve tabii ki öyle bir şey sapıklıktır. Sanki Yuhanna 3:16 altın ayet, onların yeni bir tercümesi var. Sanki öyle yazıyor. Biricik oğlunu gönderdi ki ona iman eden sonsuz malları olsun. Yeni bir tercüme yaptılar. Hayır. Bir imanlı gerçek apostollardan o bilgiyi, o sofyayı, bu Allah'ın hikmetini aldıktan sonra bununla birlikte her şey almış olabilir. Başka bir şey kalmayacak. Ama Allah'ın bilgisi o kalacak. Ve gerçekten bir imanlı büyüyüp, iman da büyüyüp geliştikten sonra o apostolların küçük bir parçasını almış oluyor ve şöyle bir hakikat var. 1. Yuhanna 2:27. Ama siz ondan bir meshetme aldınız. Siz meshetme aldınız. Artık Yuhanna apostol olarak konuşuyor sıradan imanlılara. Siz bir meshetme aldınız. Hani Bulgarca'da var ya pomazaniye. Her köşe başında pomazaniye. Vaat ediyorlar. Sen de yok ama gel bana ben sana vereceğim. Şimdi Yuhanna, kocaman Yuhanna, İsa'nın en yakın dostu diyor ki siz zaten aldınız. Değil, alacaksınız, aldınız. Evet, o da bu meshetme, o pomazaniye sizde devamlı kalıyor. Ve ihtiyacınız yok, birisi sizi öğretirsin. Bak, olgun imanlılara ihtiyaçları yok, bir kişi gelsin. Sesle beni asıl, yani ikinci stepin, ikinci nivoya getireceğim seni. Çok kişi böyle aldanıyor. O meshetme, işte sizi her bir temada, her bir konuda öğretiren odur. Ve o hakikattir, yalan değildir. O sizi nasıl öğretirdiyse siz Rab'de devamlı öyle kalın. Her gerçek imanlı, büyümüş bir imanlı bununla razı olacak. Evet, öğretmek için söz konusu oluyor. Yukarıda gördüğümüz her şey bilgi, Allah'ın sofyası demekti. Bütün pasajın konusu, ana konusu Allah'ın bilgisidir. O konuda Rab bize her şeyi verdi. Evet, birincisi bu. Paulus anlattı, biz bu Allah'ın bilgisini nasıl aldık? Şimdi ikinci konu, ikinci mesele, apostollar Allah'ın bilgisini nasıl anlatıyorlar? Çünkü onlarda kalması için Rab onlara vermedi, yaysınlar. Ayet 13. İşte biz bunları anlattırıyoruz. Ama değil insan bilgiliğinin öğretildiği sözlerle, kutsal ruhun öğretildiği sözlerle. Ruhun şeylerini ruhça anlatıyoruz. Ruhun şeylerini diyor, ruhça anlatıyoruz, değil insanca. Demek kutsal ruh hem mesajın içeriğini, hani sıdırcanya diyoruz Bulgarcasını, veriyor, hem de onun metodunu seçiyor. Nasıl anlat? Neyi anlatacaksın, bir de nasıl anlatacaksın? Ruhun hakikatlarını diyor, ruhun sözleriyle anlatacağım. Rastgele sözlerle değil. Ben eskiden İngilizce öğretmeniydim ve bizi İngilizce öğretmenlik kursunda anlattılar yabancı dil nasıl öğretiliyor. Yabancı bir dil öğrenmek için nasıl? Ve dediler ki sadece o yabancı dili kullanarak yabancı dili anlatacağım. Ah. Ve biz öyle yapardık. Yani adam daha bir söz İngilizce bilmiyor. Bilmeden hemen daha ilk günden biz ona İngilizce konuşmaya başlıyoruz. Başka dil yok. Türkçe ya da başka dil yasak. Sadece öğreteceğimiz dilde hareketlerle, skitsalarla, fotoğraflarla gene derdimizi anlatıyoruz ama Türkçe konuşmazdık. İngilizceyi İngilizce sözlerle öğretiyoruz. Ve Paulus diyor ki Allah'ın ruh şeylerini ruhça anlatıyoruz. Ve bu konuda kontrast yapıyor. Nasıl insan bilgiliği var, Allah'ın bilgiliği var. Hatırlarsanız geçen hafta ona baktık. Paulus Atina'dayken denedi o ruhsal hakikatleri İnsanca sözlerle anlatsın. İnsanca sözlerle kalktı, Atina'daki filozoflara İsa Mesih'i anlatsın. Ve hiç iyi karşılık almadı. Biz onu Cuma günü derste okuyoruz. Atina'da filozoflar ona gülmeye başladılar. Ve bütün bu konuşmada bir kere İsa'nın adı bile geçmiyor. İzin vermediler oraya gelsin. Ha, git başka zaman seni dinleyeceğiz. Ve bu Korint kasabasına gelirken Paulus büyük bir depresye, bir bunalımdaydı. Hata yaptım. Ve ben karar verdim diyor, ancak Mesih'i bildireyim Korint'e. Hem de onun haça gerilmiş olarak başka bir şey değil. Başka süslü püslü laflar, hayır, reddediyorum bunları. Bu tabii ki insanlara çok basit, çok prost geldi. Hani Korint'tekiler de Grekleri, onlar çok süslü sözler arıyordu. Ve Paulus dırdırdır anlatırken bazı birçok kişilere, bu bize göre değil, o güzel sözler, bilgili sözler, yaymıyor. Evet ama diyor Paulus, Allah razı geldi akılsız bir haber yayılsın da insanlar kulağa saçma gelen o haberle kurtulsunlar. Bugüne kadar aynı. Bir kişi anlat İsa haçta öldü. Bana daha derin bir bilgi ver Allah. Demek değil sadece haber önemlidir ama o haberi anlatmak için kullanılan sözler de önemlidir. Bu çok önemli bir mesele. Onun için İncil değil sadece aşağı yukarı Allah'ın sözüdür. Ama her bir söz önemli. İncil'in her bir sözü önemli. İncil'in her bir sözünü araştırıyoruz. Acaba tam olarak neden öyle yazıyor? Değil aşağı yukarı anladım. Hayır. Her bir söz araştırıyoruz. Mesela Romalılar 1.4'te bir örnek veriyorum. Romalılar 1.4'te yazıyor ki İsa kutsallık ruhuna göre kuvvetle ve ölülerden dirilmekle Allah'ın oğlu olarak ilan edildi. Kutsallık ruhuna göre. Neden orada kutsal ruh yazmıyor ama yazıyor kutsallık ruhuna göre? Normal bir insan üstten üstten tamam öyle geçiyor. Pavlus diyor hayır. Biz ruhça hakikatleri kutsal ruhun sözleriyle anlatıyoruz. Her bir söz önemlidir. Evet. Başka bir örnek. Topluluğun önderleri için biz ona da baktığımız var. Üç ayrı söz kullanıyoruz. Pastör diye bir şey geçmiyor. Pop, papa falan geçmiyor. İncil'de geçen sözler üç tanedir. Bir topluluğun önderi aynı zaman yöneticidir, ihtiyardır ve çobandır. Bu üç söz geçiyor. Neden tam olarak o üç söz kullanılıyor? Neden başka bir söz değil? Bunun derin anlamı ne? İşte her bir söz önemlidir. İncil'i öyle okumaya alışalım. Ve üçüncü olarak Allah'ın bilgisi diyor nasıl apostollara ulaştı, nasıl onlar paylaşıyor. Ve üçüncü konu şimdi Allah'ın bilgisi nasıl kabul ediliyor. Bir normal bir sıradan bir kişi Allah'ın bu haberini, bu derin sofyasını nasıl anlayabilir? Son olarak Pavlus dikkatini sesleyenleri çeviriyor. Hani bizim gibi sesleyenler. Okuyorum ayet 14-16. Ama beden düşüncesiyle yaşayan bir insan Allah'ın ruhundan gelen şeyleri kabul etmez. Bu şeyler ona saçmalık geliyor. Ve onları zaten anlayamaz. Değil anlamaz, anlayamaz. Çünkü bu şeyler ruhça anlaşılıyor. Ama ruhça yaşayan bir insan her şeyi anlayabilir. Onu gene hiç kimse anlayamaz. Çünkü Rabbin düşüncesini kim bildi ki? Ona kim akıl verebilir ki? Ama biz Mesih'in düşüncesine sahibiz. Ve şimdi anlıyoruz neden Mesih'in haberi insanlara saçmalık geliyor. Evet, antena bozuk. Antenada yok öyle bir kapasite, öyle bir fırsat. Bu ruhça sözleri anlasınlar. Çünkü onların düşünceleri bedencidir. Onun için saçma geliyor. Buradaki iki tür insan karşılaştırılıyor. İki tür insan varmış diyor. Beden düşüncesiyle yaşayan insanlar, bir de ruhça yaşayan insanlar. Sanki iki tür hayvan var. İki kategori var. Başka yok. Nasıl sadece erkek bir kadın var. Aynı biçimde ya bedenci düşünen bir insansın ya da ruhça düşünen bir insansın. Ortada bir şey yok. Nasıl bir kişi hani azıcık ölü ya da azıcık gebe olamaz. Ya biri ya öbürü. Aynı biçimde ya insanca düşünen bir insansın ya ruhça düşünen bir insansın. Ve bu bedence yaşayan insan, bu söz sanmayalım. O sadece sanki böyle anlayışsız, sokakta sarhoş yatan, hayvan gibi anlayışsız kişiler. Hayır. Beden düşüncesi o öyle yaşayanlar diyor. Belki de bizden kat kat daha fazla okumuş. Kat kat daha nazik, daha efendi, daha sünni, daha güzel, ahlaklı, belki dindar insanlar olabilir. Biz onların da prost kalıyoruz. Biz onların da hani günahlı kalıyoruz bile. Abi öyle temiz kişiler. Ama diyor düşünceleri insan, beden düşüncesi. Orada bir söz geçiyor. Orijinalde yazıyor. Bu sözde hani beden sözü nasıl? O da yazıyor Grekçe psikikos. Anlıyoruz değil mi psikikos? Ne demek psikikos? Psikolojik. Oradan geliyor. Beden düşüncesi, yanlış anlaşılmasın, bunlar psikikos insanlar. Yani bu kişi sade insan duygularıyla yaşayan bir kişi. Şimdi bu sözü daha anlamaya başlıyoruz değil mi? Daha iyi anlamaya başlıyoruz. Demek ki sadece sarhoşluk yapan, dövüş yapan, hayvan gibi gezen kişiler. Hayır, psikikos. Sen de psikolojik düşünce varsa, her şey insan duygularıyla ölçersen, o zaman sen beden düşüncesiyle yaşayan bir kişisin. Belki ilahi söylüyorsun, belki dua ediyorsun, belki vaftiz olmuşsun. Ama düşünce tarzı bu ise beden düşüncesi var. Onun karşısında ruhça yaşayan bir insan başka bir kişi gösteriliyor. Demek ruhça yaşamak bir duygu, psikika değildir. Emosya bir duygu değildir. Duygusal bir mesele değildir. Ama çok kişi bunu anlamıyor. Sanıyorlar ki hani ruhsal yaşamak çok büyük duyguların olacak Allah'a karşı ya da kutsal ruha karşı. Geçen gün bir kız kardeş bana Almanya'dan telefon açıyor ve sordu. Neden her zaman kutsal ruhun doluluğunu yaşamıyoruz? Hissetmiyorum. Birçok günlerde kalkıyorum, işe gidiyorum. Her şey bana onu. Yok kutsal ruhun doluluğu. Yani böyle düşünmeye başlarsan bu psikikos. Psikikan, bedenin, etin istiyorsun hissetsin bir şeyler. Beden düşüncesi. O kız kardeşi uzun uzun anlattım. Gebeliğin daha 3. haftasında bebekte kalp atmaya başlıyor. Bu kalp, yürek var ya, yürek daha 3. haftasında tık tık tık tık atmaya başlıyor. 3. hafta daha haberin yok, hani gebesin, düşünebiliyor musun? O zaman yürek var. Ve o zaman başlıyor pompalamaya, kanı pompalamaya, dolaştırmaya başlıyor. Ve ölüme kadar hiç durmamacasına devam ediyor. Tık tık tık tık, bir saat gibi pompalıyor yüreğin. Ve nasıl kimi kere nabzını, pulsunu hissederek hissedersin, yani tamamı demek yüreğim var. Ama çoğu zaman biz unutuyoruz yüreğimizi, değil mi? Kim gece gündüz 24 saat ayırdı güzel yüreğim var? Olamaz, değil mi? Unutuyoruz. Ama gene işini yapıyor, değil mi? Gene devam ediyor çalışmaya. Aynı biçimde kutsal ruhun işlemesini öyle anlamalıyız. Eğer dersin psikikada, psikikosta hiçbir şey yok, hissetmiyorum Allah'ı. O zaman sen beden düşüncesine aldandın. Ruhsal düşünmüyorsun. Evet, sen hissetmiyorsun, bu demek değil ki o işlemiyor, kutsal ruh işlemiyor. Ve şimdi devam ediyor. Pavlus'un son sözleri bu. Ama ruhça yaşayan bir insan, kim alışmış, kim öğrenmiş, hani duygularına bakmamaya, Allah'a güvenip imanla yaşamaya. Kontrast bu. Duyguyla ve imanla. Çok büyük fark. Ama ruhça yaşayan bir insan diyor, her şeyi anlayabilir. Onu gene hiç kimse anlayamaz. Sen ruhça düşünmeye alıştıysan diyor, ruhça düşünen bir kişi oldun mu diyor, sen her şeyi anlıyorsun. Her insanın motivasyonunu, her insanın motivasyonunu, her insanın yüreğine bir parça anlıyorsun. Ama o seni anlamayacak. Kimse. İsa'nın kendisi öyle. Bakın Markos 3:21'de şöyle yazıyor. İsa'nın hısımları da bunu öğrenince onu almaya kalktılar. Aklını kaçırdı dediler. En yakın akrabalar İsa kaçırdı. İsa deli. Anlamadılar. Çünkü adam ruhça düşünen bir kişiydi İsa Mesih. İsa onları anladı. Yani onlar beden düşüncesinde, beden ölçülerine göre karar veriyorlar. İsa onları anladı ama onlar İsa'yı anlamadılar. Onun için biz şaşmayalım. Ne zaman öyle şeyler yapıyoruz, hani mahalle yapmıyor. Sen deli misin diye bize soracaklar. Dünya bizi anlamayabilir ama biz dünyayı anlıyoruz. Onun için Paulus diyor ki, beklemeyin. Ruhça bir kişi oldunuz mu diyor. Beklemeyin sizi alkışlasınlar. Beklemeyin sizi anlasınlar bile. Mümkün değil. Son olarak sor kendi kendine, sen nasıl bir kişisin? Bedence mi yoksa ruhça mı düşünüyorsun? Sen düşünme tarzın nasıl? Bedence mi yoksa ruhça mı? Hangi konular senin için önem taşıyor? Hangi konulara önem veriyorsun? Neye seviniyorsun? Neye üzülüyorsun? Bunu sor. O da belli oluyor. Sen ruhça mı düşünüyorsun? Bedence mi? Neye seviniyorsun? Neye üzülüyorsun? Neyi kazanmaya çalışıyorsun? Ve en fazla kimi memnun etmeye çalışıyorsun? Kişilerin gözüne girmeye mi? Yoksa Rabbimi memnun etmeye çalışıyorsun? Kolosser 3 ayet 1 ve 2 son olarak bunu okumak istiyorum. Madem Mesih'le beraber dirildiniz. Nasıl dirildik? Dirileceğiz ama dirildiniz diyor. Ne ya? Sen şaşırdın mı Pavlus? Neyse. Madem Mesih'le beraber dirildiniz diyor. Yukarıdaki şeylerin peşine düşün. Yukarıdaki şeylerin peşine düşeceğiz. Yeryüzündeki şeyler değil. Mesih oradadır. Allah'ın sağındadır. Değil yeryüzündeki şeyleri ama gökteki şeyleri düşünün. O zaman gerçekten diyor, psikikos değil. Ama o zaman ruhça düşünen bir kişi olacaksın. Rab sizin olsun.